Ayrım 18, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 207. 12 Haziran 1968, 20 Şubat 1968 tarihli notun arka sayfasına yazılmış. Her kişi ve kişiliğin, her olay ve oluşun ayrı ayrı kendilerine özgü metresi, ölçü birimi vardır. Oysa biz genellikle alışkanlıklarımızdan en çok kendimizi tanıdığımızdan, kendimize en yakın yine kendimiz olduğumuzdan, başka kişi ve kişilikleri, başka olay ve oluşları kendimize özgü olan ölçüt birimleriyle, kendi metremizle ölçtüğümüz için bu yüzden büyük yanılmalara ve düş kırıklıklarına uğruyoruz. Tarihsiz. 12 Haziran 1968 tarihli notun hemen ardına aynı kalem ve mürekkeple yazılmış. Tıraşçı Florinalı Nazım'ın Çamlıca'daki köşkünde ziyaretten sonra Abdullah Kamit'in yazdığı Atide bu halkın yine bir yaveri vardır. Bir şairi hoşguyu vefaperveri vardır. Maksuduna musul mudur elbet edebiyat? Hakka ki Florinalı Nazım gibi bir rehberi vardır. Haide sünuhatı tıraş etmeye memur. Allah'a şükür cümlemizin berberi vardır. Abdullah Kamit. Tarihsiz. 12 Temmuz 1968 olma olasılığı yüksek. En sonunda Shakespeare'i de geçtim işte. O 52 yaşında ölmüştü, ben 53'üme bastım. 12 Temmuz 1968 Cuma. Çoğu ölmüş, kimisi yaşayan sanatçı arkadaşlarımı ve kendimi düşünüyorum. Biz hepimiz dayanılmaz, çekinilmez, katlanılmaz insanlarız. Ama onlarla benim bir ayrımım var. Ben bu dayanılmazlığımı, katlanılmaz ve çekilmezliğimi kendime saklıyorum. Başkalarından gizliyorum. Bu ayıbım görünmesin, başkalarını tedirgin etmesin diye kendime kapanıyorum. Oysa onlar sanki bir hünermiş, marifetmiş gibi bu ayıplarının bir de üstelik reklamcılığını yapıyor, herkese ilan ediyorlar. Başkalarını tedirgin ederek bu ayıplarını ilan ediyorlar çünkü kendilerine yardım edileceği umutları var. Bu boş umudu hala hiç yitirmemişler ve öyle görünüyor ki hiç de yitirmeyecekler. Oysa benim böyle bir umudum yok. Onlar gibi benim de içime düştüğüm çok koyu batak sıvıdan, kendi ellerimi sanki bir başkasının elleriymiş gibi kullanarak olamayacak bir şeyi yapmaya, kendi kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Oysa gerçekten ne onlar kendilerini kurtarabilecekler ne de ben. Arada bu sıkıntılarımızdan bir takım eserler ortaya koyacağız. İşte eserlerimiz onlar. Bu çilelerimiz, bu sıkıntı ve bunalımlarımız hem bizleri eser vermekten alıkoyan, bizi engelleyen kösteklerdir, hem ne kadar eser verebilmişsek işte o eserlerimizin kaynağı, itkisi ve esinleridir. 12 Temmuz 1968 Cuma. Niçin öğretmediler, niçin bize ağlamasını? Niçin ağlamak ayıptır dediler? Niçin zehirleniyoruz içimizde kalan gözyaşlarımıza boğularak? 12 Temmuz 1968 Cuma. Yalnızlık gittikçe ağır basıyor, koyulaşarak, ağırlaşarak abanıyor üstüme. Özellikle akşamları ve geceleri. İlk olarak bir şey sezdim. Sabahki kişiliğimle akşamki kişiliğim arasında sanki iki ayrı kişiymişim gibi ayrım var. Ben sabahki kişiliğimden memnunum. Geceki kişiliğimle mücadele ediyorum yenilmemek için. Çok zaman onu oyalıyorum, aldatıyorum. Geceki güçsüzlüğümü sevmiyorum. Belki daha da insanım geceleri. 13 Temmuz 1968 Cumartesi. Her has yazarın yeni eseri, bir sonra yazacağı eserin müsveddesidir kendine göre. 14 Temmuz 1968 Pazar. 7 Temmuz 1968 Pazar günü ödül çekini almak için çağrıları üzerine milliyete gittiğim zaman, Milliyet gazetesinin düzenlediği Karagöz oyunu konulu 6. Karacan yarışmasında 3 Karagöz oyunuyla aldığı birincilikten dolayı ödül olarak verilen 10 bin liradan söz ediyor. Ertesi gün Ali ve Ahmet Nesin'e her biri 900 lira tutan birer bisiklet almıştır. Ercüment Karacan'la Abdi İpekçi'nin yüzlerinde birinciliği kazanmamdan dolayı memnuniyetsizlik, bir burukluk sezdim. Belki bana öyle geliyor diye aldırmadım. Oysa gazetede çalışan öbür arkadaşlar çok memnun görünüyorlar ve beni candan kutluyorlardı. Sonra yarışma sonucu birkaç gün radyolardan ilan edildi. Radyo ilanlarında Milliyet Ali Naci Karacan, Karagöz birincisi falan hepsi vardı. Yalnız benim adım yoktu. 13 Temmuz günü Milliyet'te iki ikinci, iki üçüncüyle yapılmış röportajlar yayınlandı ve o gün röportajların başında şu yazı vardı. Karagöz konulu 6. Karacan Armağanı yarışmasında ikinci ve üçüncülüğü kazananlarla yapılan röportajları bugün sunuyoruz. Yarışma birincisi Aziz Nesin'le yapılan röportajı ise yarın yayınlayacağız, gazete küpürü. Ama ertesi günkü Milliyet'te benimle yapılmış röportaj yayımlanmadı. Nedir bütün bunlar, nedendir? Altın Palmiye için de böyle olmuştu. Demek benim yazgım bu. Bu haksızlıklar beni daha çok çalışmak, daha verimli olmak, daha iyi ve güçlü eser vermem için kamçılıyor. 20 Temmuz 1968. Onda üçüncü boyutta var olmak duygusu başka bir biçimde beliriyor. Annesine düşman olduğu halde iyi zamanlarında ona geziye çıkınca sık sık soruyor. Beni arırsın değil mi? Beni özlersin değil mi? Bir kolej öğrencisi iken intihar etmesinde de bu duygu gizli. Arkasından aramak, sevilmek, özlenmek. Böylece yaşarken var olduğunu duymuş, üçüncü boyutta yaşamış oluyor. Herkese sık sık böyle sorması gerçekte kuşkusundan, üçüncü boyutta var olmadığını bilmesinden ileri geliyor. Bu sabah yatak odamın penceresini vurarak beni uyandırdı, şortla açtım kapıyı, sık sık sordu bana. Beni özlersin değil mi? Beni düşünürsün, beni ararsın değil mi? Karşılamaya gelecek misin? Gitti. Artık ne merdivenden inen ayak seslerini dinlemek, ne jaluzi aralıklarından arasından bakmak, ne kapının dikiz deliğinden onu gözetlemek, ne pencere önlerinde yolunu beklemek. Rahatım. Tarihsiz. 21 Temmuz Pazar 1968 günlüğü hemen bütün gazetelerde şu haber vardı. Kocasını yedi. Gazete kupürü. Kampala, Uganda, A.A. Uganda'nın kuzeyindeki Madi köyünden yaşlı bir kadın kocasını öldürüp yediği için mahkemeye verilmiştir. Duruşmada ifade veren yamyam kadın bu davranışını şöyle izah etmiştir. Her ikimiz de yaşlanıyorduk. Ben onu yemeseydim o beni yiyecekti. 22 Ağustos 1968. Koltuk adlı kitabımı 3. basıma hazırlarken içindeki kimi hikayeleri düzeltiyordum. Bu kitabın sonuna bazı eski hikayelerimi de ekledim. Marco Paşa'da çıkmış Don Lastiğini Unutma adlı hikayeyi düzeltmek için okurken çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Subaylığımda bölük erlerimin bütün mektuplarını dikkatle okurdum. Bu iş subaylık görevimdi. Ama ben görevimi de aşan bir dikkatle erlerimin mektuplarını ve onlara gelen mektupları okurdum. Çünkü o mektuplardan yalnız her erin kişisel durumunu değil, bunun ötesinde çok daha şeyler öğreniyordum. Bu mektupların en belirgin özelliklerinden biri erlerin eşlerine, nişanlılarına, sevgililerine olan davranışları, kısaca kadın ilişkileriydi. Mektuplarında bu kadınların adlarını kesinlikle yazamazlardı, yazmazlardı. Uzun süren askerlik süresinde eşlerine, nişanlılarına büyük özlem duyarlarsa ki o zaman askerlik süresi 3-4 yıldı ve izinler kaldırılmıştı. Bu 3-4 yıl içinde erler 15 günlük olmak üzere ya bir ya da iki kez izinli gidebilmişlerdir. Ancak olsa olsa bazı andırışmalarla bu özlemlerini belirtirlerdi. Bu andırışma çoğu kez hanem tarafına sözlüydü. Hanem tarafına selam ederim, hanem tarafına selam. Hiçbir zaman öbür selamlar gibi firade firade olmazdı. Ve kimse görmesin gibilerden mektubun bir yerine sanki gizlenmiş gibi konulurdu. Hanem tarafına demek, karıma demekti. Nişanlıya ise onun adı hiç yazılamaz, ona selam gönderilemezdi. Bir erin, yani daha doğrusu bir köylü Türk erkeğinin, ki sözünü ettiğim mektuplar köylü er mektuplarıdır, eşime, karıma yerine kullandığı hanem tarafına deyimi genelleşerek bütün eşler için kullanılmaktadır. Yalnız kendi eşinin adını mektuba yazamaz değil, başkalarının eşlerinin de adlarını mektuba yazamadığı için o amaçla da hane tarafına deyimi kullanılır. Örneğin şöyle, kardeşim Ali Efendi'ye hanesi tarafına, kahveci Murat Efendi'ye ve hanesi tarafına selam ederim gibi. Benim askerlik yaptığım 1944 yılına kadar bu böyleydi. Aradan 24 yıl geçti. Bu 24 yılda Türkiye'de birçok değişiklikler oldu. Er mektuplarında bu bakımdan bir değişiklik oldu mu? Erlerimiz mektuplarında eşlerinin adlarını yazmaya başladılar mı bilmiyorum. Mektuplarında eşlerinin adlarını bile yazamayan erlerimiz onlara doğrudan doğruya hiç mektup yazamazlar. Erlerimiz yani Türk köylü erkeği niçin mektuplarına eşlerinin adlarını yazamazlar? Bunun birçok nedeni arasında benim anlayabildiğim şunlardır. Türk köylü erkeği genellikle aşırı kıskançtır. Çoğu okur yazar olmadığından mektubunu başkasına yazdırır. Köye giden mektup da yine orada çoğu okur yazar olmadıklarından okur yazar olan biri tarafından okunur ve hep birlikte dinlenir. Türk köylü erkeği karısının adını hem mektubunu yazdırdığı adama söylemek hem de mektubu okunurken o adı başkalarının duymasını istemez. Bu duygusunda hem kıskançlığının hem de kadını namahrem sayan dinin de etkisi vardır sanırım. Saçının telini göstermesi yasaklanmış olan kadının kocası onun adını da yabancılara söylemez. Çocukluğumda erkekler kent erkekleri konuşmalarında ne kendi eşlerinin ne başkalarının eşlerinin adlarını söylemezlerdi. Eşlerinin adlarını söylememelerinde erkeklerin bir üstünlük duyguları da vardır sanırım. Öylesine kadına egemenler ki ya da öyleymiş gibi görünmek isterler ki karılarının adlarını ağızlarına almak onunla ilgileniyorlarmış gibi görünmek istemezler. Kadın erkeğin onunla ilgilenemeyeceği oranda kendisine bağlı bir varlıktır onlarca. Daha başka nedenler de vardır elbet. Gelenek, görenek. Askerlikten ayrıldıktan sonra sanırım 1944 yılındaydı. Falih Rıfkı'nın kardeşi Reşat Atay metinde boş bırakılmış. Atay'ın çıkardığı Halk Partisi'nin dergisi İstanbul dergisinde galiba Hikmet Hiç adıyla asker mektupları üstüne bir yazı yazmıştım. Bu gece Don Lastiğini Unutma hikayesini okurken kendimle ilgili bir özelliğin farkına vardım. Hikayenin kahramanı bir bakıma kendim oluyordum. Birinci kişi ağzından yazılmış bu hikayede karım sözcüğünü kullanmamışım da yer yer söylemişim evdekiler. Bu hikayedeki evdekiler sözü er mektuplarındaki hanem tarafına sözüne benziyor. Belki tas tamam o duygu değil ama aynı kökten gelen benzer bir duygu. Pek bilinçli olarak değil ama 1947'de Marco Paşa'da yayımladığım bu hikayede hikaye olduğu halde bile karıma diyememişim. Oysa sonraki hikayelerimde karım sözcüğü çok geçer. Benim o dönemdeki birinci şahıs ağzından anlatılmış hikayelerimde karım diyemeyişimin sebebi elbet ne kıskançlık, ne din etkisi, ne de erkek üstünlüğü duygusudur. Ama bir yazar halkının gelenek ve göreneklerinden farkında bile olmadan kurtulamıyor, kopamıyor. Bu olanaksız. Tarihsiz. Ulusal tiyatro, Karagöz orta oyunu, oyun çıkarma köy oyunları, seyirlik oyunlar. Ionesco benzetmesi, soyutlama. 22 Ağustos 1968. Bu yazının bir başı varsa da bulunamadı. Edebiyatta asıl ulusal olan da budur. Bir yazarın ulusal olmaması olanaksızdır. Daha başka, ulus yazarlarını taklit etmeye bile kalksa yine de ulusaldır. Ulusal eser vermek savı bence yanlıştır. Ulusal olmamak elde değil ki. Gizil güç, potansiyel. Son zamanlarda uykumda kulağıma kapı zili sesi gelmeye başladı. Birçok kez kapı zili sesiyle uyanıp sokak kapısını açıyorum, kimseler yok. Daha çok sabahları ve sabaha karşı bu sesi duyuyorum. Daha çok sabahları ve uykumda duyduğuma göre bu bir yanılsama değil. Çok düşündüm üstünde. Bu zil sesi duyuşum ne ruhsal ne de fizik bir bozukluktan geliyor. Olsa olsa yalnızlığımın bunalımından, bilinçaltındaki yalnızlıktan kurtulmak isteğimden ileri geliyor. Hiç bilincine varmadan birileri sevdiklerim gelsin istiyor olmalıyım. Çocuklarım sabah erkenden geldikleri için ya gelirler de duymazsam diye içimde duyduğum endişedir bu. Sonra belki de o gelsin istiyorum. Sabahları uğrasın istiyorum. Belki de, belki büsbütün başka nedenlerle uykumda zil sesi duyuyorum. Kimi geceleri de uykuda duyuyorum bu zil sesini. Tarihsiz. Köle olduklarını bile bilmeyen köleler kendilerini nasıl kurtarabilirler? Bunu kendi güç ve yetenekleriyle nasıl başarabilirler? Kendiliğinden bir kurtuluş nasıl olur? İçinde yaşadıkları toplum baskıyı arttırdıkça, onların bilinçlerini şartlamaya ve yozlaştırmaya zorladıkça, onlar özgürlük olanağından o oranda yoksun kalacaklardır. Baskı ve kurban verme her gün her toplumda istenen ve başvurulan çarelerdir. 10 bin kurban, 20 bin kurbandan daha mı ahlakidir? Zehir örneği. 3 Eylül 1968. Tiyatroda amacım, çağdaşlarımı belli sorunlar karşısında belirli bir davranışa yöneltmektir. 4 Eylül 1968. Oyun. Herbert Marcuse'nin şu sözü üzerine bir oyun yazabilirim. Bu yasa ve düzenin otoritesini ondan acı duyanlara ve ona karşı savaşanlara övmek bütünüyle anlamsızdır, saçmadır. Oysa hiç de öyle değildir. Kimi zaman ve kimi yerde tam bunun tersidir. Örneğin Türkiye'de. İktidarın ezdiği, sömürdüğü, sömürttüğü insanlara o bozuk düzeni övmesi hiç de anlamsız ve saçma değildir. Çünkü tutmaktadır. İnsanlar bilinçsiz oldukça da bu böyle sürecektir. İşte bu tutumu gösteren bir oyun yazmalıyım. Geri kalmış bilinçsiz halk kendi sömürenleri ve onların düzenini över ve sever. 12 Eylül 1968. 21 Mart 1968 tarihli notun son sayfasının arkasına yazılmıştır. Nazım Hikmet'in biyografisini bugün Türkiye'de yayınlamak bence doğru değil. Daha sonra 1977 yılında Vatan Gazetesi'nde Nazım Hikmet'in yaşam öyküsünü tefrika halinde yazmaya başlamıştır. Büyük tepkiyle karşılanan bu yazılar Aziz Nesin'in ölümünden sonra 1999 yılında Türkiye Şarkısı Nazım adıyla kitaplaştırılmıştır. Karababa Dergahı'nın şeyhi Haydar Bey'in karısı saraylı bir Çerkezdi. Bana şu anısını anlatmıştı. Sarayda küçük bir kızken bir şeyh efendiyle evlendirileceğini duyunca pek sevinmiş. Onun tasarısında bir şeyh, insanlardan üstün, insanlardan ayrı özel bir varlıkmış. Şeyhleri normal insanlar gibi geğirmez, osurmaz sanırmış. Evlenmişler. Bir süre sonra kocası şeyh efendi geğirmiş, saraylı genç kadın şaşırmış, hayal kırıklığına uğramış. Bir süre sonra Şeyh Efendi osurmuş. Genç kadın büsbütün hayal kırıklığına uğramış. Ama bu hayal kırıklıkları ona gerçekleri anlatmış. Şeyh Efendi de bir insandır ve iyi ki de bir insandır. Nazım Hikmet bugün Türk okurlarının gözünde saraylı genç kızın gözündeki şeyh efendi gibidir. Bir mit halindedir. Oysa Nazım Hikmet de öbür normal insanlar gibidir. Öksürür, hapşırır, geğirir ve osurur. Bunları öğrenmek gerçeği öğrenmektir, iyidir. Ama bu gerçeği öğrenmek için zaman erkendir. Çünkü bu gerçekler ortaya çıkınca ona mit diye bakanların hayal kırıklıkları bir yana, gericiler bundan yani Nazım Hikmet'in gerçek kişiliğindeki doğal zaaflarından, insani yanlarından karşı propagandaya geçerek yararlanmaya çalışacaklardır. Nazım'ın biyografisinin yayımlanması için zamanın daha geçmesi gerekir. 13 Eylül 1968. Şimdi rahatım. Bütün yaşamım boyunca bazı şeyler elde etmeyi aşırı ölçüde istedim. Yoksulluğun etkisiyle çocukluğumdan beri para biriktirmek, küçücük ölçüde bile olsa geleceğimi güvene almak istedim. Ama olmadı, olmadı, bir türlü olmadı. Çok düzenli, çok tutarlı bir yaşam, bir aile kurmak istedim. Bu isteğimi gerçekleştirmek için çok çalıştım, çok fedakarlık ettim. Ama ben ne yaptımsa olmadı, bir türlü olmadı. Belirli bir işim olsun istedim ama bu da olmadı. Yaşamım iş ve ev kurmakla geçti. Yardım etmeyi çok istedim ama yardımımın pek azı orasında bana yardım edilerek. Bana bir yardım için 100, 1000 yardıma koştum ama olmadı. Sevmek istedim, biraz da sevilerek sevmek. Karşılıklı fedakarlıklarla, karşılıklı kendinden vererek, karşılıklı yardımlaşarak sevişmek, bir sevgiye 1000 sevgi vermek istedim. Hayır, bu da olmadı. Sonsuz verdiklerimin karşılığı hiçti. Üstelik çok şey verdiklerini sanarak, benden hiçbir şey almadıklarını sanarak ve her şeyi alarak. Bütün yaşamımda yalnız kalmamak istedim. Bunun yolunun başkasının yalnız bırakmamak olduğunu anladım. Böyle de yaptım. Ama ben sevdiklerimi yalnızlamak istemedikçe onlar beni daha çok yalnızladılar. Bütün bu durumumdan suçlu olan başkaları değil, tek suçlu var, benim. Karşımdakileri böyle davranmaya ben zorladım. Bu benim kişiliğimden geliyordu. Çünkü bu saydıklarımı o denli aşırı ölçüde istedim ki, bu istek beni kendimden hep aşırı oranda vermeye itti. Hep verdim, hep verdim. Karşımdakileri benim verişimi, hava almam, solumam gibi doğal bir şey sanırdım. Onlardan da pek azıcık bir şey almak için verdiğimi anlatamadım. Anlatmak değil, davranışlarımla bunu belirtemedim. Ama şimdi rahatım. Bu aşırı isteklerimden hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini, iki şeyin bende olamayacağını kesinlikle anladım. Birini 5-10 yıl önce anlamıştım, zengin olamayacağımı. Bunu anladıktan sonra rahatlamıştım. Son zamanlarda bir şeyi daha anladım, yalnızlıktan kurtulamayacağımı. Bunu anladıktan sonra da rahatladım. Rahatladım, çünkü ne zengin olmak ne de yalnızlıktan kurtulma çabam var. Bu yolda çabam olmayınca hayal kırıklığını da uğramıyorum. Kim bilir, bundan sonra neler olamayacağımı anlayıp daha çok rahatlayacağım. Ne denli olumsuz bir rahatlık bu? Umutsuzluğu ister istemez benimsemenin verdiği rahatlık. 17 Eylül 1968. İçinde cevher var, işlenmemiş bir cevher. Derindeki bu cevherin üstü gereksiz, işe yaramaz, hatta zararlı molozlarla örtülü. Kaplı. Kendi içindeki bu cevherden kendisinin de haberi yok. Dahası bütün konuşma ve davranışlarıyla durmadan kendine karşı antireklam yaparak, derinindeki cevheri büsbütün örtüyor, kaplıyor. Ondaki bu cevher toprak altında uyuyan maden gibi gizli duruyor. Bu maden işletilip yüzeye çıkarılmadıkça bu cevherden kimsenin haberi olmayacak, kendisinin de. Üstelik cevherini örten molozlarını bir kalkan gibi kullanarak bu cevherin ortaya çıkmasına ve çıkarılmasına da engel oluyor. Zaman zaman dışa vuran ışınlarından, yansımalarından, onda hiç işlenmemiş derinde bir cevherin bulunduğu, hiç değilse bana belli oluyor. Ama bir maden ki ne kadar zengin olursa olsun hiçbir zaman işlenemeyecek, ondan yararlanılamayacaksa olmamasıyla olması arasında bir ayrım yok demektir. Zaman zaman kendi kendime büsbütün yanılıyor muyum diye düşünüyorum. Belki o bütünüyle göründüğü, olduğu gibi görünmek ve olmak istediği gibi. Ben sevdiğim için onu idealize edip onda ille de değerler bulmak istiyorum. Görünüşte bir değer bulamayınca da onda derininde gizli bir cevher var diye bir hayal mi kuruyorum? Belki de böyle. Ama yine de inanıyorum, onda pırıl pırıl çok güzel ama hiç işlenmemiş, hep gizli kalmış bir şey var. Bir iki gece önce odamda oturuyorduk, böyle sıkıntılı zamanlarda olduğu gibi. Haydi anlatsanıza bir şeyler, konuşun haydi deyip duruyordu. Zorla bir şeyler söylüyordum, söz bitiyordu, konu yoktu. Sen anlat diyordum ona, sen söylesene bir şeyler. Ve susuyorduk karşılıklı birden. Siz benimle sessiz kavga ediyorsunuz dedi. Doğruydu. Kötü bir durumda suçüstü yakalanmış gibi oldum. Susukluğumdan onunla içimden kavga etmekte olduğumu anlaması önemliydi. Zeki olduğu, gizli bir cevheri olduğu bir gerçek. Onun bu cevherini işlemek gerekirken ilişkide bulunduğu herkes bunun tersini yapmış, molozlarla cevherini kapamışlar, örtmüşler. Sonuçta kendisi kendine rağmen bir insan olmuş. Öyle bir kendine rağmen bir kendisi var ki şimdi normal hali kendine rağmen olan halidir. 29 Eylül 1968 Pazar gecesi Asaf Halet Çelebi'ye. 8 yaş büyüktün benden Çelebi. Şimdi 2 yaş küçüksün. 10 yıl olmuş öleli. Dinlen, dinlen Çelebi. 30 Eylül 1968. Geceleri ağrılar büyür yalnızlıkta. Gün ışısın, doğmalıyım yeniden. 2 Ekim 1968. Siz öyle bir tipsiniz ki bir kadını öpmüş olsanız kendinizi ona evlenme teklif etmek zorunda sayarsınız demişti. Tarihsiz. 2 Ekim 1968 tarihli notun hemen altına yazılmış. Komedi bir zorlamayla olamaz. Bu insanın içinden taşan bir şeydir. Bu hissi duyan kimsenin son derecede gerçekçi olması, sahtelikten sakınması gerekir. Bir komedinin başarıya ulaşması buna bağlıdır. Yanlış bir inanışın tersine, özel yaşamlarında komik olan kimselerden çok, komedi duygusunu gerçek olarak değerlendirebilenler başarıya ulaşabilirler. Çünkü komedinin de dramatik bir yönü vardır. Charles Spencer Chaplin. Sherlock. Şayet hayatı bir mikroskop altında koyabilmek olanaklı olsa, dayanılmayacak kadar dehşet verici ve korkunç olduğu görülür. Bu yüzdendir ki romantizmi tercih ederiz. Bu ruhen besler bizi. Bir direnme, bir rahatlamadır bu. Romantizm, hayatın en büyük desteği, en güzel ve en esrarlı macerasıdır. Romantizmin olmadığı hayat kölelikten farksızdır. 3 Ekim 1968. İyi ki içimde en iyi yapıtımı daha yazmadım ama bir gün yazacağım umudu var. Bu umut beni hep yaşatıyor. 18. ayrımın sonu, sayfa 219.